Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Ramazan hazırlıklarına başladık. Camileri temizledik, yolları hazırladık, esnafı teftiş ettik. Bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptık, uyarılarda bulunduk. Nasıl tespit edileceğine başlangıcına karar verdik. Duyurduk top atışıyla, sonra telgrafla yakın zamanda. Başladık Ramazan'a.
Evet, Ramazan ayı başladı. Yani bu tabii aslında her zaman olması gereken tedbirler belki ama işte belli devir tarihleri bazı şeylere daha çok dikkat edilmesine vesile oluyor. Yani mesela iş yerlerinde teftiş olmasa gene temizlenmesi, gene dikkat edilmesi lazım ama işte teftişler bir vesile oluyor. Onun gibi böyle bayramlar, Ramazanlarda belli bir takım şeylere vesile oluyor.
Özel günler.
Evet, bu bakımdan faydası var. Şimdi Ramazan-ı Şerif usulüne uygun şekilde ilan edilerek başlıyor.
Bir parantez açacağım.
Buyurun.
Şimdi teftişlerden bahsettiniz ya. Ramazan'da alışveriş zaten artar diye tahmin ediyorum. Ve dolayısıyla zaten esnaf da kendine göre bir düzenleme yapıyordur. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar herhalde burada.
Şimdi tabii esnafın bir kere zaten bir esnafın dürüst çalışması, tartısının, terazisinin temiz olması, mallarının taze ve standartlara uygun olması, fiyatlarının makul olması elbette ki o esnafın saflığından veya işgüzarlığından değil, onun lehinedir.
Hı hı.
Yani her zaman böyle esnaf sevilir ve tutulur. Ama müşteriler arasında saf, bazı şeyleri ayırt edemeyen gafil insanlar da vardır ve bunlar çoktur. Bazıları bir müddet sonra bakarlar ki temiz olmanın, dürüst olmanın, standartlara uygun mal imal etmenin çok da lüzumu yok. Çünkü zaten insanlar gafil. Kime ne tutursak veriyoruz.
Oluyor.
Evet, tabii de işte bir müddet sonra o esnafın adı çıkar. Bir ikincisi tabii bunun bir de uhrevi kesinlikle mesuliyeti var, vicdani mesuliyeti var ki bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdiki esnafı tenzih ederim ama şimdi her önüne gelen esnaf olabiliyor ama eskiden her önüne gelen esnaf olamıyor. Yani esnaf olmak için bir kere belli bir kontenjanın içinde hareket etmeniz lazım. Yani 10 tane ayakkabıcıya izin verilmişse 11. ayakkabı dükkanı zaten açamıyor.
İstediğiniz kadar iyi bir ayakkabıcı
İhtiyaç
olun.
O kadar. Çünkü o zaman öbürlerin rızkı kesiyor. İkincisi her önüne gelen ben bir dükkan açayım da ayakkabıcı olayım, terzi olayım diyemiyor. Bir kere çırak olarak bir ustanın yanına girmiş olması lazım. Ve o kişinin ustalığı sadece ustası tarafından değil, ustasının da mensup olduğu meslek teşkilatı yani lonca tarafından teyit edilmesi lazım. Biliyorsunuz bunun merasimi var. Peştemal kuşatma deniyor. Ve bu kişiye kalfa deniyor. Kalfa halife yani ustasının vekili demektir. Aslında o kişi ustadır. Hı. Ama dükkan olmadığı için kalfadır.
Ustalığını gösterebileceği
evet,
bir dükkanı olana
olmadığı
kadar.
Olmadığı için yoksa gene usta gibidir. Sonra bir dükkan boşalırsa veya bir dükkan kontenjanı genişlerse oraya kendi dükkanını açarak geçer.
Bu bir bekleme sırası mıdır? Bir listesi
bu
mi
bekleme
vardı?
Sırası evet. Bir diyelim ki 10 tane ayakkabıcı dükkanı varsa 10 tane de halife varsa bunlar bekleyecekler. Ya ustaların yanında çalışacaklar veya bekleyecekler. Neyi bekleyecekler? Ustaları ölecek de dükkan buna kalacak. Veya birisi işten vazgeçecek, ayrılacak da şeyini buna devredecek, bedelli veya bedelsiz. Ancak öyle olabilir. Onun dışında ben 11. dükkanı açıyorum diyemez. Hele hele diğerinin bulunduğu semtte, sokakta, yanında hiç açamaz. Bu haksız rekabet demektir.
Hı hı. Ve bu düzenlenmiş.
Düzenlenmiş. Bir de tabii böyle şimdi bu evet usta çırak münasebeti. İkincisi belli. Üçüncüsü her malın bir standardı var. Kendine göre Osmanlılar'da bir standart telakkisi kurulmuş. Yani Standartlar Enstitüsü'nün önünde Fatih Sultan Mehmet'in heykeli var. Millet şaşırıyor neden var diyor. Standartlar Enstitüsü çok yeni kuruldu. Ama memleketimizde ilk standartları tespit eden kanun ona atfediliyor. Belki daha evvel de var. Hı-hı. Ama ondan kalma bir kanun var. İhtisap Nizamnamesi. Orada satılacak ve imal edilecek malların standartları yazılmış. Bu standartları hilafına hareket etmeniz mümkün değil. O İhtisap Nizamnamesi'nde enteresan belediye hükümleri de var. İşte sokağa tükürülmez, tükürülünden şöyle ceza alınır, tükürükler nasıl temizlenir? Bunun için ayrı vazifeliler var, üzerine kül döküyorlar bilmem. Yani ilk belediye nizamnamesi olarak da biliniyor bu. Şimdi böyle bir sistem var. Bu sistemin içinde zaten kolay kolay esnafın gayrimeşru hareket etmesi beklenmez. En iyi tedbir otokontrol sistemidir. İşte din bir otokontroldür. İnsanın içinde yani yanlışlara karşı bir otokontrol. Gelenekler, ananeler, adetler bir otokontroldür.
Şimdi
İnsan
istediğiniz kadar mahalle baskısı değil ama
yok canım,
olmazsa
ne mahalle
olmaz.
Şimdi artık yani o eskiden vardı o. Ondan sonra ahlak ve görgü kaideleri bir otokontrol mekanizmasıdır. Meslek teşkilatı da böyle. Bu ilmi için böyle, askerler için, herkes için böyle. Yani hamamın namusu meselesi ami tabirle. Ama buna rağmen eğer bunu da suistimal edenler olursa halkı korumak icap eder. İşte burada devlet devreye giriyor ve sıkı tedbirlerle esnafı kontrol ediyor. Bunu taşla da kadılar yapar. İstanbul'da İstanbul Efendisi denilen İstanbul Kadısı bununla mükellef olmakla beraber İstanbul başşehir payitahtı olduğu için buranın ayrı bir hususiyeti var. Her çarşamba Sadrazam, düşünün Osmanlı Devleti'nin bir numaralı şahsiyeti padişahtan sonra 20 milyon kilometre kareyi idare eden bir adam İstanbul'un meseleleri için çarşamba sabahı namazdan sonra öğlene kadar toplanırlar. 3-4 kadısı var İstanbul'un. İstanbul kadısı var Suriçi, Üsküdar, Galata, Beyoğlu, Üsküdar, Galata, Eyüp, 4 kadı, Bilad-ı Erbaa kadıla toplanırlar ve İstanbul'un belediye işlerini görüşürler. İyaşe, sokaklar, esnaf, asayiş, ilahir ne lazımsa, sular, kanalizasyonlar, kanallar, her şey. Ve bu iş bittikten sonra da kol gezerler. Kol gezmek, devriye gezmek demek. Karakol ismiyle hala ismi yaşıyor. Bunun insanın koluyla alakası yok. Karakolu demek, karakolluğu, kara devriyesi demek. Çünkü bir de deniz kolluğu vardır, sahil güvenlik. Karakol o demek. Devriye gezerler. Rastgele bir çarşıda sadrazam yanında 4 kadı, katipleri bilmem neleri yanında da düşünün.
Ürkütücü bir manzara.
Ürkütücü bir manzara. Ve Osmanlı'da adalet ve inzibat işleri şimdiki gibi olmadığı için diyelim ki hemen rastgele birinin terazisi teftiş edilir. Terazi kirliyse, okkalar kirliyse biliyorsunuz ağır çeker o zaman. Bunlar bir esnafın riayet etmesi gereken hadise. Bunda ikaz yok. Esnafı hemen dükkanının önünde halakaya çekerler.
Fiziksel ceza.
Evet. Çünkü Osmanlı'da fiziksel ceza var. Çünkü para cezası fakir esnafı vurur, zengin esnafa ilişmez. Biliyorsunuz Osmanlı'da ne hapis var ne para var. Bedeni ceza var. Bedeni ceza herkese aynı acıtıyor.
Evet.
Yani zengini, fakiri, şehirliyi, köylüyü herkese aynı acıtıyor. Onun için bunu tercih etmişler. Bir de çok büyük bir kabahat görülüyor. Diyeceksin, ne var ki yani kefenin ve okkanın işte meslek ahlakına riayet etmesi lazım.
Böyle böyle başlıyor. Şimdi ona riayet yani etmiyor. Sonra diğeri derken
ayarı bozuyor falan. Malları kötüleştiriyor. Evet. İşte şeyin altına kese kağıtları vardı. Alçı sürüyor falan. Bu böyle ama böyle gidiyor.
Sürerler değil
sürerler
mi?
Sürerler. Benim yani zamanımda alçı sürerler. Tutkal değil. Alçı. Şeyi boşaltırsınız kese kağıdını. Kese kağıdı neredeyse 200 gram çeker.
Yazık.
Eskiden böyleydi. O zaman şimdiki gibi poşet falan yoktu. Meyveler her şey kese kağıdıyla satılırdı. Hatta evlerden okumuş gazete satın alırlardı. Bunu yapan esnaf vardı. Gazete satın alır. Karşılığında eve mandal falan verir. Bu gazeteleri esnafa satardı. Aslında kanunen yasaktır. Gazete kağıtlarının kese kağıdı yapılması kanunen yasak.
Neden?
Fakat öyle bilmiyorum. İlk tek parti zamanında çıkmış bir kanun. Hijyenik olarak mı yoksa saygı olarak mı? Üzerinde Ebedi Şef'in resmi var. İsmet İnönü'nün yazıları var. Bunlar kese kağıdı olmasın diye mi ki? Bence böyle muhtemelen. Yasaktı. Ama bunlar tatbik edilmeyen kanunlardandır. Malum Türk vatandaşlarının her hafta iki kere birer saat umumi yerlerde spor yapmasına dair kanun var. Yani bu gibi kanunlar çok. Lokantaların, gazinoların iç kısımlarında beyaz şu kadar büyüklüğünde fayans yapın böyle kanunlar vardı. Bunların bir kısmını Turgut Özal gelince Adnan Kahveci'ye talimat verdi. Bir kısmını ayıkladılar bunların. O zaman ortaya çıktı. Çok ya ben hukukçu olduğum için bunlarla biraz da diğerli ama ne kanunlar varmış dedi. Gazeteler günlerce yazdı bu komik kanunları. Ama işte tatbik edilmezdi. İşte diyor ki sıradan bir adam bir suç işlese ikaz ederiz, azarlarız. Ama sonra ceza veririz yaparsa bir daha. Ama bir esnaf belli bir cemiyet için itibarı ve pozisyonu haiz. Onun böyle bir suç işlemesi kabul edilemez. Onun için ona hemen ceza veriyorlar.
İbret hala. Dokunduğu insan sayısıyla da alakalı zannediyorum. Yani kim bilir kaç kişiye hatalı ya da işte eksik mal satacak.
Evet, şimdi mesela ticaret kolay bir şey değil. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne birisi demiş ki ben ibadetle meşgul olmak istiyorum.
Kendisi bana, de ticaretle uğraşan.
Tabii kendisi mesela, zaten İmam-ı Azam manifaturacı ve aynı zamanda müdarebe şirketiyle ithalat ve ihracat yapardı. Adamları vardı. Onlar emek sermayeyi İmam-ı Azam verirdi. Onlar emek koyarlardı. Emek sermaye şirketi derler. Arapça ismi müdarebe. Mesela gider Hindistan'dan şeker getirir. Irak'a. Veya baharat getirir. Veya Irak'tan işte ne varsa neft götürür. Başka şey. Orada satar. Müdarebe. Karı bölüşürler. Ve çok zengindi İmam Ebu Hanife. Yani Bağdat'ın en zengin tüccarlarındandı. Buna rağmen hep zahidane yaşamıştır. Yani güzel giyinmiştir, güzel yaşamıştır ama dünyaya düşkün olmamıştır. Hatta bir menkıbe anlatırlar. Ortağı diyor ki, efendim diyor, gemi diyor Basra Körfezi'nde biraz gecikti fırtına yüzünden diyor. Sonra geç yanaştık Basra'ya. Geç yanaştığımız için diyor şeker fiyatları artmıştı. Çünkü biliniyor şeker gelecek ama gelmedi. İki gün geçti biliyorsun eskiden piyasa böyle. Şimdi de öyle değil mi? Şimdi nezle olsa bir memleketin başbakanı dolar artıyor veya düşüyor mesela yani.
Ya da grip oluyorsunuz, evet, o dönemde
portakal fiyatları artıyor. Ben de diyor beklediğimizin fevkinde kar ettim. Çok sevinçliyim diyor. İmam-ı Behraif Hazretleri çok üzüldüm diyor senin buna sevinmene. İnsanların gözyaşı ve üzüntüsünden sevinmek bize yakışmaz diyor. Piyasa fiyatının üzerinde kalan kısmı sadaka verdirtiyor. Bunu şimdi bir esnaf yapar mı? Hiç kimse yapmaz. Hakkı mı? Hakkı ama çünkü kasıtlı yapmamışlar. Evet. Kasıtlı olsa saklısa kara borsacılık yapsa zaten haram. Öyle değil. İmam-ı Azam bu kadar hassas, insanları incitmekten bu kadar çekinen bir şahsiyet. Onun için Allah da ona bol bol vermiş. Talebelerine bursa bağlamış. Fakir talebeler, anne babaları diyor ki efendim derse gelmesin, bunun çalışması lazım. Evet. Ben size diyor onun yerine para vereyim, bu çocuğu bana gönderin. Çünkü bu zeki bir çocuk. İşte İmam Ebu Yusuf öyle yetişmiş ve sonradan kadı olmuştur. Hatta annesi gibi günde gelmiş demiş efendim bu yetimdir. Terzi çırağıdır. Yapmayın bunu demiş, avare etmeyin.
İhtiyacımız var
İhtiyacımız
demiş.
İhtiyacımız var demiş. Hanım demiş, o senin oğlum benim yanımda faluzeç yemeği öğreniyor. Tereyağlı fıstık ezmesi, peltesi yemeği öğreniyor demiş. Kadın anlamamış tabii. Sen git ben demiş, terziden ne kadar olsa sana size bir ödeyeceğim. Peki demiş kadıncağız. Her zaman hangi zaman İmam Ebu Yusuf İmam-ı Azam'ın en büyük talebesidir. Bir numara. Harun Reşit zamanında baş kadılığa, yani Adalet Bakanlığı'na getiriliyor ve çok seviyor Harun Reşit onu. Yemeğe davet ediyor. Sarayda yemek yerken tereyağlı fıstık peltesi geliyor. O zaman tereyağı
helva
kıymetli.
Helva gibi değil mi?
Helva gibi. Evet. Tereyağı kıymetli. Fıstık ezmesi kıymetli. İkisi de kıymetli olduğu için bu çok kıymetli bir yiyecek. Şimdiki yani insanlar anlayamaz bunu. Yani havyar bile değil yani. Havyar bile ucuz. Bunu görünce ağlamaya başlıyor. İmam Ebu Yusuf. Harun Reşit diyor, efendim niçin ağlıyorsunuz? Bu hadiseyi anlatıyor. Hocam bana yıllar önce bunu söylemişti. Senin oğlun benim yanımda tereyağlı fıstık peltesi yemeği öğreniyor. Yani bugünleri görmüştü ve haber vermişti. Şimdi İmam Ebu Hanife böyle büyük bir zat. Onun ticaretle meşgul olması da ayrıca bir kazanç oluyor fıkıh kaidelerinin öğrenilmesinde. Bir adam geliyor diyor ki efendim ben ibadetle meşgul olacağım. Siz de bu işin lütahsısınız. Bana bir mecmua yazar mısınız? Hangi ibadetleri, hangi nafile ibadetleri yapayım? Hangi duaları okuyayım? Hay haydi İmam Ebu, şu gün gel. Bir küçük bir risale yazıyor, ona veriyor. Bu İmam Muhammed için de anlatılır. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bir başka talebesi var. İmam Muhammed, o da bir beyzade ama o zengin bir ailenin çocuğu. O da serveti bırakıp İmam-ı Azam'a talebe oluyor. O da yüksek bir zat. O da Harun Reşit'in Rakka valisi. Rey ve Rakka valiliği yapmış o da. Ona da mal ediliyor. Mühim değil. Kimin yaptığı mühim değil. Netice mühim. Defteri alıyor adam. O gün gidiyor. Bakıyor ki içinde alışveriş şöyle yapılır. Şöyle olursa hak geçer. Böyle olursa günah olur. İşte sahte para vermemelidir. Müşteri kızıştırmamalıdır. Fiyatlar belli olmadan satıcıları şehrin dışında karşılayıp da malları ucuza almamalıdır. Çünkü pazara gelsin fiyat teşekkür etsin. Böyle yazmış uzun uzun. İşte mal sahibi gelir de malı beğenmedim derse geri almaz. Malı kusurlu satma. Kusurunu gizleme. Koyunu sağmazlar 2-3 gün. Memeleri şişkin gözükür. Oo sütlü hayvan. Değirmeni 2 gün bağlamazlar. Su birikir. Müşteri baktığı gün hızlı hızlı çalışır taşı. Oo muazzam değirmen der.
3 gün sonra normale dönecek.
Bakın sahtekarlık var mı burada?
Tabii.
Yok, ayıp yok ama,
yanıltıyor.
Yanıltıyor. İşte bu hıyanet. Bunları yazmış uzun uzun. Aldatmak ayrıca. Mesela hastalığı var, örtüyor üzerini falan. Bunlar zaten cahil. Bunları yazmış. Adam demiş ki, ya demiş sen yanlış anladın herhalde beni. Benim bunlarla ne işim var? Ben ibadetle meşgul olacağım. İmam Ebu Hanife demiş ki, ibadetleri sayı olmayan insan kul hakkına girer. Kul hakkına giren insanın da hiçbir ibadeti kabul olmaz. Yani bir adamın üzerinde kul hakkı varsa, o adamın yaptığı hiçbir nafile ibadet ona sevap getirmez. Farzlar sadece borç olarak düşer. Yani kul hakkı, olan birisi namaz kılarsa, oruç tutarsa o borçtan düşer. Yarın ahirette ona sorulmaz. Bundan dolayı ona azap edilmez. Ama sevap alamaz. Ayet-i kerime var çünkü. Hiç diyor ticaretsiz yaşayan insan var mı? Ekmek almadan yaşayabilir mi bir insan? Su almadan yaşayabilir misiniz? Her gün bizim hayatımız.
İnzivaya çekilmiş olsanız bile.
Bile lazım yani. İnzivaya çekilseniz lazım. Yani onun için diyor bunu bilmek lazım önce diyor. İmam Peygamber Efendimiz'e Sa'd İbni Ebi Vakkas onun cennetle müjdelenmiş 10 kişiden biri malum çok büyük sahabe ilk Müslümanlardan demiş ki ya Resulallah bana bir dua öğret de ben duayı ettiğim zaman bütün dualarım kabul olsun, istediklerim kabul olsun, Allah her istediğimi versin. mübarek eliyle ağzını göstermiş. O kadar. Hazreti Peygamber böyle çok uzun konuşmuyor zaten. Az cümle ve kelimeyle çok şey. Bazen bir hareketle. Yani buradan girene, buradan çıkana dikkat et. Şimdi bu Ramazan'da da çok mühim.
Evet.
Yani buradan dedikodu çıkmayacak. Gıybet, iftira, müzevirlik çıkmayacak. Sana bu bunu dedi, bu buna bunu dedi demeyeceksin. Gıybet etmeyeceksin. Filancanın kusuru var, saklıyor. Veya bir fiziki kusur var, onu söylemeyeceksin. Çünkü duyarsa üzülür. Canım ben onu yüzüne de söylüyorum. Yüzüne söylediğin zaman üzülüyorsa işte o da günah. Yani yüze karşı söylemek marifet. Ha üzülmüyorsa tamam. Ama üzülüyorsa topallığı, körlüğü, şişmanlığı, zayıflığı.
Ya da üzülmüyormuş gibi görünüp aslında içten
evet,
üzülüyor da olabilir.
Evet, lazım. Evet. Bunlar. Bir de iftiraysa eğer. Doğru değilse zaten peygamberimiz bulmuşlar ki bir insan her duyduğunu söylemek yalan olarak yetişir. Hususi yalan söylemesine gerek yok. Çünkü duyduklarınızı bilirsiniz.
Ne kadarı doğru ki duyduklarınızı.
Bayram haftası dersin kulaktan kulağa oynardık biz. Mangal tahtası diye çıkar 3-4 kişi sonra aynı
evet.
kelime.
Hem de ne kadar kısa süre.
Evet. Onun için hele ağzını
Ramazan'da,
göster.
Ramazan'da. Evet.
Buradan çıkana dikkat et. Yani boş konuşma, saçma sapan konuşma, fuhuş söyleme, küfür etme, insanları hakaret etme. Bir de buradan girene dikkat et. Kul hakkına riayet et. Kimsenin hakkını yeme. Şimdi Kemah Müftüsü Nail Efendi'ye sormuş değirmenciler. O zaman biliyorsunuz evlerde de değirmen var ama çok zor. Buğday değirmene götürülüyor. Bunu şehirler bile yapıyorlar. Değirmende istediğiniz gibi bulgur, un, nişasta ve irmik istiyorsunuz. Değirmenci bunu çeşitli taşlardan yapıp size veriyor. Karşında ücret alıyor. Tabii gidip orada beklemeniz lazım. Köylüler beklerler. Bir gece iki gece sıra gelsin diye. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda buğday çıktığı için köylerde yoğun olur. Şehirde gidip değirmende yatamazsınız. Veya her dakika bırakırlar. Değirmenci artık ne verirse.
Onun insafına mı kalıyoruz
evet,
biraz da?
Şimdi gene esnaf şeyine geldik. Şimdi bu değirmenciler Nail Efendi'ye sormuşlar. Demişler ki efendim biz demişler değirmenciyiz. Malumunuz taşlar öğütüyor. Biz de unları toplayıp çuvallara dolduruyoruz. Bunları yaparken unlar ayaklarımızın altında kalıyor buğdaylar. Çiğnemek zorunda kalıyoruz. Ayaklarımıza günah oluyor mu demiş. Nail Efendi demiş ki evladım siz ellerinize sahip çıkın ayaklarınızı Allah affeder. Orası mühim.
Evet mesajı çok
kasıtlı
ince
yapılan,
vermiş.
Evet. Onun için kul hakkı mühim. Peygamberimiz de buyurmuş ki ağzından girene ve çıkana dikkat edersen Allah senin duanı kabul eder. Bakın duanın sırrı bu. Hiç şu duayı öğrenmeye bu duayı öğrenmeye gerek yok. Çıkana ve girene dikkat ederse bir insan. Çünkü peygamber sözü bu. Peygamber sözü öyle şöyle böyle olmaz. İhtimal olmaz. Kesindir peygamber sözü. Ama böyle olmak lazım. Şimdi esnafın da buna riayet etmesi lazım.
Hele de Ramazan'da değil mi? Biraz daha. Bir de bizim sözümüzü keseceğim ama bizim esnafımızın böyle öyle bir alışkanlığı vardı. Mesela pazarda alırsanız bir domates de fazla verir.
Evet.
Şimdi böyle eskiden kim bilir Ramazan'da hele nasıldı?
Evet. Şimdi bile ben bunu görüyorum. Yani pazarcı esnafı bu karşındaki adam diyorsun acaba katil mi şey kaçkını mı? Fakat bakıyorsunuz tartmasında bunda adil davranıyor. İşte eski Osmanlı terbiyesi bu. Yani belki görüntüsü kaba saba ama Osmanlı terbiyesini yaşıyor. Dediğiniz gibi bir tane fazla koyuyor. Mesela arkadan bağırıyor. Fazla verdin diyor. Halbuki sen unutmuşsun kalabalık zaten gitmiş. Bulamazsın bile gelip aynı adamı.
Şimdi sözünüzü kesiyorum. Laf lafı açıyor ama mesela şimdi alışveriş yapıyorsunuz. Diyelim ki esnaf o an yanlış hesapladı evet. ve sizden azaldı.
Evet.
Geri dönüp benden az para aldınız diyen insan var mıdır?
Çok azdır. Maalesef. Maalesef çok azdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir Eshab-ı Rakim mağara eshabı hikayesi var. İki tane mağara eshabı vardır. Biri Eshab-ı Kehf. Bunları herkes bilir. Yedi genç. İmansızların hakim olduğu bir zamanda iman ettikleri için tek yapabildikleri şimdiki gibi bağırmak, çağırmak, taş atmak değil. Tek yapabildikleri orayı terk etmek olmuş. Hicret etmişler. Ama bu yaptıkları o kadar kıymetli gelmiş ki Allah'a Kur'an-ı Kerim'de haklarında bir sure var. Bunların ismi anıldığı zaman oraya bereket yağıyor. Ağlayan çocuklar susuyor. Eshab-ı Kehf'in isimleri biliyorsunuz. Hem berekettir hem ağlayan çocuklar için muskadır. Yedi Eshab-ı Kehf buna. Yedi kişi mağara bir de 40 köpekleri var. Düşün o köpek bile onların arkasından gittiği için şuursuz yani köpek ne anlar. O muhterem insanların arkasına gittiği için cennete girecek hayvanlardı. Cennete hayvanlar girmeyecek mi? Birkaç hayvan. Bu onlardan bir tanesi. Nasıl ki bir ordu normal zamanda, barış zamanda tatbikatlar yapar. Günlerce bütün ordular toplanırlar. Hiçbir kıymeti yok bu tatbikat. Herkes gider dinler haberlerde oluyor. Ama savaşta 10 kişilik bir manga bazen öyle bir huruş hareketi yapar ki savaşın geleceğini değiştirir. Gidişatı değişir. İşte Eshab-ı Kehf'te böyleler. Ama bir de Eshab-ı Rakim var. O da Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Mağara Eshabı. 3 kişi mağaraya düşüyorlar. mağaranın kapısına bir kaya kapanıyor. Ne yapalım? Buradan kurtuluş yok. Diyorlar ki hayırlı amellerimizi anlatalım. Belki Cenab-ı Hak bize merhamet eder, kapı açılır. Bunlardan bir tanesi diyor ki, benim diyor bir akrabam kız vardı, çok beğeniyordum. Bir gün yalnız kaldık. Kıza dedim ki bugün benim olacaksın. Kız Allah'tan kork dedi. Ben onu duyunca o söz bana çok tesir etti. Genç olduğum halde, güçlü olduğum halde, istediğim yapabilecek olduğum halde bu işten vazgeçtim. Ya Rabbi bu amel senin için hayırlıysa bu kapıyı aç. Gıcır gıcır gıcır gıcır kapı açılıyor ama çıkacak gibi değil. İkincisi diyor ki anneme ben bakardım. Bana düşmüştü yanıma, yaşlıydı. Gece gündüz hizmetinde bulunurdum. Bir gün bana dedi ki serin su istiyorum. Gittim dereden suyu doldurdum, geldim ki annem uyumuş. Uyur da su nerede der diye sabah kadar başında bekledim. Ya Rabbi bu kıymetli bir amelse bu kapıyı aç. Gıcır gıcır gıcır kapı biraz daha açılıyor. Fakat
yine çıkacak.
Yine çıkacak kadar diye. Bakın bu İsrailiyat değil. Peygamberimiz anlatıyor bunu, hadis-i şerif. Eshab-ı Rakim'i Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Eshab-ı Rakim ki mağara eshabı, Peygamberimiz anlatıyor. İşte bu üç kişidir. Üçüncüsü ise mevzumuzla alakalı. Ben bir işçi çalıştırdım diyor. Yevmi Sıra almadan gitti akşam diyor. Ben o yevmiyeli koyun aldım diyor. O koyun çoğaldı diyor. Yavruları oldu. Derken bir sürü oldu diyor. Derken işçi çıktı geldi. Paramı isterim. Sürüyü kattım önüne. İşçi dedi ki ya sen benden dalga mı geçiyorsun? Biz senden 10 dirhem anlaşmış, sen bana sürü veriyorsun. Ne olur benim, bu demiş senindir. Ben o dirhane bir koyun aldım. Kaç zaman geçti? Onlar yavruladı biliyorsun. Koyun yavrular her sene. İşte bu küçük bir sürü senindir diye. Ya Rabbi bu hayırlı bir amelse şu kapı açılsın. Gıcır gıcır kapı açılıyor. Hepsi mağaradan çıkıyorlar. Yani parayı öyle de verebilirdi. Hiç vermeye de bilirdi. Sen kimsin
i̇şte
diyebilirdi.
Biraz daha koyup
nerede kaldın kardeşim diye. Ben sana öyle yapmamış. Öyle yapmamış.
Ama ona niyet etmiş zaten.
İşte öyle faziletli insanlar da mağarayı açtırıyor. Ta binlerce yıl sonra biz onların isimlerini anıyoruz bakın. Yani öyle isim yaşasın böyle oluyor. İşte esnaftan böyle fazla koyan az olduğu gibi müşterilerden de buna dikkat eden, biraz bana fazla vermiş iade edeyim veya para üstünü fazla verdin diyen maalesef yok. Yani fırsat bu fırsat, cebime atayım bunu. Adam isterse veririm farkında değilmiş gibi. İstemezse atarım cebine, maalesef bunu diyenler de var. Ama dediğim gibi esnaf ahlakı bunu icap ettirir. Şimdi bir adalet var, herkese hakkını vermek. Yani bir kilo pirinci tarttırırsınız, fiyatı da işte şu kadar liradır, verirsiniz. Ama eğer eski esnaf şöyle bir tutam da üzerine atardı eskiden. Veya kumaşı ölçerken gergin değil, gevşek ölçerdi. Biraz da fazla.
Biraz da fazla.
Hatta fazla da verir şöyle. Pay olarak da verirler. Hala ben o esnaf, işte eski anneannenin devamıdır. İşte bunu yapanlar kazanır. Allah bunu yapanlara bereket verir. Yapmayanlara bereket vermez. Bu kadar basit.
Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ramazan ayı bereket ayı. Aslında biraz da onu biz hazırlıyoruz herhalde mutlaka. Biraz önce söylediğiniz hadis-i şeriflerden bahsettiniz. Bu ayın zaten bereketli olduğunu, 11 ayın sultanı olduğunu biliyoruz. Ama bizim ona gösterdiğimiz saygı, bizim o ay içinde biraz daha fazla verelim, biraz daha fazla aç insan doyuralım, işte evimize misafir ağırlayalım geleneği herhalde bu bereketi arttırıyor. Eski insanlar da şimdi bile biz, yani bu kırık dökük halimizde öyle söyleyeyim. İşte misafir ağırlamaya, komşuya bir şey götürmeye, kokusu gitmiştir deyip yaşlı bir insanı sevindirmeye çalışıyorken eskiden kim bilir nasıldı diye sormadan edemiyoruz.
Evet. Şimdi bu kırık dökük halimizde haklısınız. Yani Osmanlılar, Selçuklular, ecdadımız temiz Müslümanlardı. Gırlı gıştan, böyle hasetten, fikinden uzak, temiz, düzgün, ortalama Müslümanlardı. Her türlü aşırılıktan uzak. Onun için zaten Sultan Alparslan'ın sözüdür. Allah onun için bizi aziz etti. Temiz Müslümanlar olduğumuz için temeli çok sağlam atmışlar. Bakın bizim memleketimizdeki tahribat, içeriden ve dışarıdan yapılan tahribat, maddi manevi, başka bir memlekette olsa o cemiyet yok olurdu. Gene iyi kötü bu cemiyette dinde, ahlakta, görgüde, merhamette kaldı. Bunu haberlerden okuyoruz, etrafımıza rastlıyoruz. Yani normalde beklenmeyecek şey, adam 10 bin euro bulmuş, almış sahibine götürmüş. Yani bu Osmanlılar zamanında belki hep böyleydi ama şimdi az bile olsa varlığı güzel. Tamam, kötülük de çok ama buna da şükür diyoruz. Temeller sağlam atılmış ki bu ne kadar faziletli insanlar olduğunu eskilerin gösteriyor. Onun için onlara Allah yüksek faziletler versin. Biz böyle Osmanlılardan ve Selçuklulardan hatta onları överek bahsettiğim zaman bazıları canım siz de eskiyi çok yüceltiyorsunuz. Hak etmedikleri kadar yükseltiyorsunuz. Tabii sizin dedenin değil. değil. Bunun için biz onları yükseltiyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de var. Ya Rabbi bizden önce dine girenlere, iman edenlere karşı kalbimize kin barındırma. Onları mağfiret eyle. Bir Müslümanın şeysi bu olur. Kendinden önce geçmiş, iyi yaşamış, hizmet etmiş insanları nimetle anar. Onların kötülükleri için mağfiret diler. Ve üzgürü mevtakün bil hayır. Ölülerinizi hayırla anınız. Çünkü ekseriyeti iyilik. Ha öyle bir kötülük var ki bu kötülüğün bilinmesi lazım ki insanlar bundan sakınsın. O ayrı. Ama Osmanlıların hasenatı iyilikleri seyyiatından fazladır. Ve hasenat yani iyilikler kötülükleri siler. Zaten bu kadar aleyhlerinde konuşulmuş, dedikodu, iftira edilmiş umarım. İnsanların kolay kolay günahı da kalmamıştır. Ha. Biliyorsunuz o adettir. Bir insan bir insanın aleyhinde haksızlık yaparsa kul hakkı bu dedikodu da ona girer. Onun sevapları buna verilir. Bu sevapsız kalır. Yetmedi. Bunun günahları da ona gider. Onun için bu Hiddin Arabi Hazretleri'ne demişler ki ne kadar yüksek dereceniz var. Benim derecem bu kadar yüksek değildi de dünyada o kadar çok bana iftira, haksızlık edildi ki Cenab-ı Hak onların yüzü sürmesine bana yüksek derece verdi buyurmuş. Evet, Osmanlılar zamanında belli bir kültür. Ramazan-ı Şerif'e ayrı bir hürmet, mevzubayız. Normal zamanda yapılan sevaplara 1:10 veriliyor. Cenab-ı Hakk'ın merhametine bakın. Halbuki günahlar 1:1'dir. O da akşama kadar yazılmaz. İkindileyin nöbet devrederken melek bekler. Bakalım istiğfar edecek mi, tövbe edecek mi, pişman olacak mı, iyilik yapacak mı? Eyvah. Gitmeden önce günahı yazar ve gider. Ama birebir. Onun da işte tövbesi var, gene mağfireti var, şefaati var. Ama iyilikleri 1:10. Ramazan'da daha çok. Nüvefveleyim. Artık ne kadarsa ihlası. Onun için insanlar, evet, iyilikleri geciktirmek doğru değil. Hayırlı işleri hemen yapmak lazım. Ama bazı şeyleri Ramazan ayına da ehemmiyetli yapmalarının sebebi budur. Daha çok sevap kazanmak. İnsanlar
özellikle
Ramazan'da
bekletiyorlar değil mi?
Bekletiyorlar. Bu doğru değil. Ama Ramazan'da da hususi olarak ayrıca iyilikler yapıyorlar.
Şimdi mesela bir akşam yemeğini ne kadar bekletebilirsiniz? Ramazan'da insanların evi her gün doluyor. Hatta iftar yetmiyor, sahurda bile doluyor
bir
bazen.
Bir de tabii Ramazan'da yemek, şimdi yemek vermek zaten çok sevaptır malumunuz. Cennette bir derece var. O derece insanlara yemek yedirenlere ve bakın insanlara Müslüman olsun olmasın fark etmiyor.
Aşçılık da bunun içine.
Evet, aşçılık da giriyor. Seyyid Abdülhakim Efendi'ye sorulmuş. Demiş ki peki aşçı para alıyor. Niyet ederse o da sevap kazanır. Çünkü eğer aşçı olmasa ne yapar insanlar? Yani parayla bile yaptıramasanız. Terzi olmasa ne yapar? Ayakkabı tamircisi olmasa ne yapar? Yani bazı işler var. Parayla yapılan. O bile bir memlekette yoksa onun eksikliğini hissediyorsunuz. Yani para vermek size giran gelmiyor.
Zaten
o bile bir
vereceksiniz.
Zaten vereceksiniz. Evet. O da niyet ederse. Yani ben bundan para alıyorum. Benim de geçinmem lazım. Ama niyetim insanlara faydalı olmaksa, bu doktor da olsa, aşçı da olsa sevap kazanır. O aşçılık için, yemek yedirmek için verilen dereceye kavuşur. Ayrıca Ramazan'da oruçluya iftar verdirene çok sevaplar vaat edilmiş. Yemek yedirmek zaten sevap. Ramazan'da olursa ilave sevap. Bir de bu iftar olduğu için daha da sevap. Şimdi ben bazılarını görüyorum. Cami çıkışı hurma dağıtıyor. Adamın elinden imkanı o kadar. Hı hı. Niçin yapıyor bunu? Sevap kazanayım. Duymuş ya hadis-i şerifi. Ramazan'da oruçluya iftar hurmayla bile.
Oruç açtırma.
Su ile bile oruç açtırsa çok sevap tutuyor. Yok ben almayayım diyor adam. Cemaatteki hamsofu kabayobaz. Çünkü ben iftara gidiyorum diyor. Sevap ona kalsın. Halbuki ikisine de sevap var. Hı. Onlar niyet ettikleri zaman o sevabı kazandılar. Çünkü ibadetler niyetle olur.
Biz şey gibi düşünüyoruz biliyor musunuz? Bir bardak su ve paylaşıyoruz ve bitiyor. Halbuki o bir pınar.
Öyle değil. Öyle değil pınar. Evet. Niyete göre. O evdeki zaten sevabı aldı o. Sana yedi. Gidemedin mesela o gün. Bir şekilde gidemedin.
Trafikte kaldın gidemedin.
Veya, yemeklerin hepsi döküldü o gün iftar evinde. Kimse bir lokma yiyemedi. O sevabını yine alır. Çünkü bir şey niyet eden yapmış gibidir. İmkanı olmadığı için yapamazsa.
Niyet eden,
iyi bir şey niyet, kötü bir şey de böyle ama onda haram yok.
Evet.
Mesela ah param olsa da dağıtsam samimi ise parası olup da dağıtmış gibidir. Veya mesela birine bir sadaka verdi sonradan o para kayboldu yırt. Yine o sevabı alır. Niyet eksilmez. Burada hem kapıda hurmayı veren aynı sevabı alır hem orada ev sahibi aynı sevabı alır.
O zaman geri çevirmemek lazım.
Çevirmemek lazım. İhlas nispetinde. Kimin ihlası çok bilinmez. Hurmacının belki daha çoktur, daha çok alır. Ev sahibi belki desinler içindir, az alır. Ama sevap alır. Bir kere bu böyledir. Çünkü nafilelerde niyet ile beraber sevap kazanılıyor. Onun için insanlar Ramazan'da daha çok hayır yapmayı ehemmiyet vermişler. Bu Osmanlılarda da böyledir. Pek çok hayırlı, bereketli işin Ramazan'da yapıldığını görüyoruz. Pek çok insan mesela zekat verir. Zenginler zekat vermekle mükelleftir. Zekat senede bir verilir. Ve zekatın verilme şartlarından bir tanesi de biliyorsunuz zengin olduktan sonra 1 yılın geçmesidir. Yani diyelim ki bir tarihte zengin oldu. 354 gün sonra elinde kalan eğer 96 gramın üzerindeyse 40'ta birini zekat verecek borçlardan arta kalanı. Şimdi çok insan bu tarihi bilemediği için unutur. Ne zaman zengin olduğunu bir yere yazmak lazım. Herkese bu hassasiyet nerede? Unutur. Ramazan ayını ölçü alır. Der ki Ramazan'da başlayalım. Peki ya Ramazan'dan 10 ay önce zengin olmuşsa kul hakkı var. Onu da verir veya devreder. Yani ne olur ne olmaz. Belki bir sene eksik kaldı. Çünkü diyelim ki Şevval ayında zengin olduysanız siz Ramazan'ı ölçü alırsanız bir 11 aylık fakirin hakkı size kalır. Onu bir yıl sayıyor. Bakın eskiler. Ben birisi bana dedi ki ben dedi zeytin hasatı yapıyorum. Öşrünü veriyorum. Birkaç gün sonra da satıyorum. Ondan sonra benim zekat paramın devri geldi. Onun zekatını verecek miyim? Evet dedim. Öşrü verildikten sonra başka mala değiştiği için zekatı verilecek. Ama tabii birkaç gün arayla iki kere zekat vermiş oluyor. Dedim ki isterseniz dedim. İsterseniz öşrünü verdikten sonra bekleyin. O tarih geçtikten sonra satın dedim. O zaman zekat vermiş olmazsınız. Adam bana dedi ki beni mahcup etti. Ne demek Ekrem Bey? Şeref duyarım dedi. Cenab-ı Hak dedi bana zekatı emretmiş dedi. İki kere ben şeref duyarım dedi. Zevkle veririm dedi adam. Hayır, bir köylüydü bu yani. Bursalı bir köylü vefat etti. Yani demek ki insanlarda Allah rahmet eylesin neler var. Zekat vermek bir şereftir. Allah herkese nasip etmez. Onun için Ramazan'ı mesela ölçü koymuş. Ramazan'ın 1'i 15'i. O ay gelince herkes elindeki parayı döker. Ne var ne yok elimde. Altındı, gümüştü paraydı.
Hepsi tartılır mı her yıl?
Onlar azalmış, tartılır ama olur. Tartılır ama.
Ama işte taşı bilin vardır, o sudur, bu
ama
sudur,
ayarı şimdi şöyle bilinir. Mesela eskiler bunu bir deftere yazarlar. Annemden kalma zümrüt yüzük, şu kadar dirhem. İşte teyzemin bana hediye ettiği gerdanlık şu kadar dirhem. Onlar zaten çok hani el değiştirmek için kıymeti bilinir. Onun için basılı paraların da zaten ağırlığı bellidir.
Şimdi için mesela diyelim ki gümüş takılarınız var, üstünde taşlar var vesaire.
Şimdi taşın zekatı verilmiyor biliyorsunuz. Madeninki veriliyor. Taşın çok ağır tutmuyor. Taş ne kadar olsa çok bazen ağır olabilir. Düşürür o şeyden miktardan. Kuyumcu onu bilir. Der ki mesela bu gümüşün de şeyi şu kadar, bu taş takriben şu kadardır. Onu düşersiniz, kalanın zekatını verirsiniz.
Burada böyle kuruş kuruş bir hesap yapmak mı gerekiyor? Evet, kuruş yoksa kuruş. Fazlası
ha,
olsun.
O zaman olur. O zaman olur. Yani şimdi zekatın hesaplanması lazım ki farz olup olmadığını anlayasınız. Yine hesaplanması lazım ki 40'ta birini veresiniz. Siz göz kararı verirseniz ve bu 40'ta birden fazlaysa hiç mesele yok. Fazlası sadaka olur veya gelecek senenin zekatına mahsup edilir, zarar etmezsiniz. Ama az gelirse işte öyle bir risk var. O zaman mesul olursunuz. Göz kararı vermenin bir şeysi yok, kıymeti yok. Yani diyelim ki sizin bir güveç altınınız var. Saymanıza gerek yok. Belli ki bu zekat üstünden fazla. Bunun 40'ta birini ayırdınız, verdiniz. Bu caizdir. Veya sayılı bir miktar mesela 40 tane altınınız var. Bunun 40'ta birini vereceksiniz. Siz biraz fazla verdiniz. Öyle denk geldi, fazla geldi. Bunun zararı yok. Bunun zararı yok. Çünkü siz boşluk kalmadınız, karşı tarafa gitti. Onun için bunu Ramazan'da yaparlardı ki zekat vermek zaten sevap. Farz. Bir de onun sevabı var. Ramazan'da bu sevap katlanıyor. Onun için çok kişi Ramazan'da zekat verir. Yoksa Ramazan'da zekat verilecek. Mutlaka Ramazan'da zekat verildiği bir kaide yok. Ama eskilerin adeti buydu. Ramazan gelince herkes. Bir de Ramazan ayı herkesin gönlünün kırık olduğu bir ay. Zekat verildiği zaman karşı taraf daha çok sevinir, daha çok dua eder. Eskilerin bir hususiyeti de biliyorsunuz herkesten dua almaktı. Dua almak için ne yapmak lazım? Bana dua et demek tamam da yani bir iyilik yaptı sana dua etsin. İyilik yaparlardı ki karşı taraf ona dua etsin. Bunun için yapmaz ama duayı insanlar severdi. Çünkü kimin neyle kurtulacağı belli. Burada da bir kaide var. Duayı zahrül gayb icabete makrundur. Ne demek o? Siz kendiniz dua edersiniz sizin için, çoluk çocuğunuz için. Ama Allah kabul etmez. Yani istediğinizi vermez. Neden? Ya haram söylüyorsunuzdur. Ya haram yiyorsunuzdur. Veya Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bir işi yapıyorsunuz. Bilinmez. Ama başkası size dua ederse o sizin ağzınıza günah işlemediği için size yaptığı duanın kabul olması çok daha umulur. Onun için başkasının duasını almak çok makbuldür. Dua almak için de tek bir yol var. Bana dua et, bana dua et. Bu hikaye. Bu
gösterir. İyilik yapacaksın.
Evet, bir iyilik yapacaksınız.
Evet, Ramazan ayı iyilik ayı gerçekten.
El insan ubeydül ihsan. Bu bir kaidedir. İnsan ihsanın kulcağızıdır. Tabii bunun menfi manası da var. Yani insan iyilik gördüğü kişiye kul olur ama burada ona minnet duyar, onu sever. Hoca talebeye kendini sevdirmek istiyorsa verecek. Ne verecek? İşte talebeye güler yüz, tatlı değil. Para vermesine gerek yok ki.
Biraz da not.
Müsamaha. İki dakika geç geldi, sille tokat girişme. İnsandır yani. Bu da çocuk neticede. amir memuruna ne yapar? İzin verir. Tolerans gösterir. Hastası varsa yollar. Bir hatası... patron işçiye yine aynı şekilde tolerans gösterir. Anne baba çocuklarına böyle böyle muhabbet hasılı. Muhabbet hasılı olsa insan daha çok sözünü dinler. Daha çok ona minnet duyar. İyilik yapar. İlahir. Bunu eskiler bildiği için Ramazan'ı bir hayır bereket. Sadece zekat mı? Ramazan'da bir de fitra veriliyor malumunuz. O zengin herkes için lazım. Çoluk çocuğunun için de verir onu. O cüzi bir miktar olduğu için belki çok kayda değer değil ama neticede o da Ramazan ayında verilmesi şart değil bunu. Ama Ramazan'da vacip oluyor. Ramazan ayında vacip oluyor. Sonra da verilebilir. Önce de verilebilir. Mezhepler arasında ihtilaf olmakla beraber. Bunun dışında eskiler Ramazan ayı gelmeden önce fakir bildikleri veya tahmin ettikleri evlere kumanya diyorlar şimdi.
Erzak.
Erzak gönderirlerdi. Bir eve erzak ne lazım olur? Pirinç, un, şeker, yağ, yani zaruri miktar. Tuz, eskiden gaz yağı.
Hmm.
Bunlar yani eski ev.
Kibrit. İhtiyaçlar.
Tabii kibrit.
Bunlar da mı olurdu pakete?
Tabii bunlar içinde? Hepsi pakete konur. Bir evin yalnız başına hiçbir şey satın almadan kendisini geçindirebileceği şeyi erzağa koyarlar. Bu tabii verenin kudretine göre. Bazen bir aylık, bazen 3-5 günlük, bazen bir haftalık. Bu erzağı verir ve bunları gizlice. Hmm. Yani dışarıdan kimse filanca erzak geldi. Hmm, demek vaziyette değil demesinler diye gizlice göndertir.
Kendini yüceltmekten çok karşı tarafı incitmekten çekiniyor galiba.
Tabii bir de Allah görüyor yani. Neticede bu iş bu yapılan işte Allah içindir.
Ama çok o kadar deşifre oldu ki artık yani bunu böyle gizli yapmaya çalışsanız bile yapamıyorsunuz maalesef.
Onun da şöyle bir faydası olduğunu ben düşünüyorum. Kendi kanaatim bu. Başkalarına örnek oluyor. Hele bazı şahsiyetler müşarun bil benamdır. Cemiyet içinde parmakla gösterilendir. Onlar bunu yapınca biliyorsunuz insanlar tesir altında çok kalırlar. Cemiyetteki meşhur insanların ben de yapayım derler. Hmm. Yani siz çıkarıp bir şey verdiğiniz zaman yandık, ben de vereyim der. Yani o sizden geri kalmamak için değil. Aklına gelir. Yani bu da buna belki faydası var. Ama eğer verenin niyeti desinler ise dünyada da ahirette de bunun hiçbir karşılığını göremez. Git
yok.
Kim için yaptıysan derler.
Ondan
al karşılığını. Bunun faydası yok. Boşa yaptın sen bunu. Boşa yaptın. Tamam. O şey belki sevinir de bu onun sevabını alamaz. Bu bile kıymetli. Çünkü bir insanın işi görülüyor. O insan ona Allah razı olsun diyor. Allah razı olsun ne demek? Yani bu halinden değil. Bu halinden razı olsun demek değil. Adamın hali riyakar çünkü. Adam desinler için yaptı. Allah seni razı olduğu hale getirsin demektir. İnşallah. Onun için gayrimüslime bile Allah razı olsun denir. Kötüye bile denir. Bu halinden demek değil o. O hale getirsin Allah. Bu bir duadır.
Dönüşsün diye yani.
Evet. Ona inşallah ihlas nasip olur. Allah razı olsun yapmak nasip olur. Onun için bunu da çok yadırgamamalı. Böyle yapacaksan hiç verme dememeli. Geçen hafta konuşmuştuk. Yani namaz kılmıyorsan oruç tutma dememeli. Böyle de olsa inşallah riyadan ihlasa belki yol gider.
İnşallah.
Bilinmez kim çünkü yaşanır. Kimin yani adamın bir tanesi bayram günü eli çamur olmuş da bir oynayan çocuklar görmüş, yetim çocuklar. O çocuğun başına elini sürmüş böyle çamuru. Ama o çocuk sevildiğini zannetmiş. Çocuk sevindiği için Allah bu adamı affetmiş. Affetmek ne demek? Hidayete sokmuş onu. Muhtemelen tövbe etmiştir o adam. Ya iyi biriyle karşılaşmıştır. O onu
yanlışını
yani çünkü bir Allah'ın merhameti tabii. Yani Cenab-ı Hak her şeyi sebepler noktasında halk ediyor. Dilerse anında o kişiyi salihlerden eylem öyle yapmıyor. Hidayet yoluna sokuyor. Onun için amel ne niyette yapılırsa yapılsın neticede inşallah makbul neticeler doğurur. Sevabını biz bilemeyiz. Allah verir vermez onun bileceği. İştir. Onun için Ramazan ayı eskilerin bir kere hayırda yarıştıkları bir aydır. Mesela bu hayırlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim okumak çok sevaptır. Kur'an-ı Kerim okumak, başkalarına öğretmek bunların hepsi sevap biliyorsunuz. Hayrun nas, men allemel Kur'an'e ve men teallemel Kur'an'e ve allemel. Kim Kur'an'ı öğrendi ve öğrettiyse o hayırlı kuldur. Yani bu böyle. Ramazan'da tabii bu daha fazla sevabı var. Onun için insanlar hem Kur'an okurlar hem öğretirler. Ramazan ayında daha bir manevi hava olduğu için bilmeyenler de Ramazan ayında öğrenmeye heveslenirler. Herkes okuyor biz onlardan geri kalmayalım. Bunu öğretenler de sevap için öğretirler. Çünkü çok sevap hadis-i şerif var. İnsanlar eskiden böyle sevapta yarışıyorlardı başka şeyde değil. Ve Kur'an-ı Kerim okuturlar. Şimdi herkes Kur'an-ı Kerim okumayı bilmez veya doğru okuyamaz. Evlerde veya camilerde. Camilerde zaten biliyorsunuz vakıfların mukabeleleri var. Ramazan'da hoca günde iki vakit mukabele okur. O mukabeleyi insanlar takip ederler. O okurken bu buradan takip eder. Böylece yanlışını düzeltir. Hem
okumuş
dinleme sevabı
olur
okumuş gibi olur.
Sesli okuması
ama hiç ağzını oynatmaz da gözleriyle süzerse sadece sevap kazanır. Dinlediği için dinleme sevabı hasıl olur. Okuduğu okuma sevabı, hatim sevabı olmaz. Ama dinlemek de çok sevap. Dinlemenin sevabını alır. Gözüyle musaf onun sevabını alır. Ama hatim olmuş olmaz. Hafifçe tekrar edecek. Bu Hazreti Peygamber'in aleyhisselam Cebrail aleyhisselamla beraber karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumaları anneannesine dayanıyor. Her sene Cebrail aleyhisselam gelir. O zamana kadar nazil olmuş Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Peygamberimiz tekrar ederdi. Zaten Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Ramazan ayında kuvvetle muhtemel ki nazil olmuştur. Kur'an ayı onun için deniyor. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Kadir Gecesi bu ayda olduğu için Kur'an-ı Kerim okumaya daha çok ağırlık veriyorlar. Bir sayfa okuyor her zaman bu şeyde iki sayfa okuyor mesela. Bir cüz okuyor, iki cüz okuyor. Ağırlık veriyor. Bir de dediğim gibi sadece camilerde değil evlerde mukabele tertipleniyor. Ne demektir o? Bir hoca tutuyor. Kendi okuyabilirse kendi okuyor. Bütün konu komşu hanımlar geliyorlar veya bu biz konaksa selamlık dairesine erkekler geliyorlar. O mukabeleyi sürüyorlar. Evde Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bu büyük bir bereket. Birisi okuyor, diğerleri yanlışlarını düzeltiyor. Aman yarabbim ne kadar büyük bir saadet. Hep hatim ediyor. Bu hatim bütün ölmüşlere gidiyor. Ve Ramazan ayı olduğu için bunun sevabı katlanıyor. Onun için Ramazan ayında yapılan ilave, her zaman yapılan ibadetlerin bir tanesi de bu. Yemek davetinden bahsetti. Kur'an-ı Kerim böyle. Şimdi normalde kabir ziyaretleri ve eskilerin türbe evliya ziyaretleri çok sevaplı bir iştir. İki tane sevabı var. Birincisi ölümü hatırlatır. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Çünkü ölümden başka tesirli bir vaiz yok. Herkes ölecek. Herkes öldüğü zaman o zaman insanları kırmanın, canını yakmanın, dünya için helak olmanın, dini terk etmenin hiçbir manası olmadığını anlıyorsunuz. Ve ölümün ne zaman geleceği de belli değil. Kabir ziyaretinin en büyük faydası budur, ibret. İkincisi, kabirde bulunanın denize düşmüşe benzer. Hasbelkader günahları sebebiyle sıkıntıdadır. Sizin yaptığınız hayırlı amelleri ona hediye ederseniz o bundan müstefit olur. Bu bizim dinimizin güzelliklerindendir. Bazıları buna inanmasa da doğrusu budur. Dirilerin yaptığı hayırlı işlerden ölüye fayda var. Babam için ne yapabilirim? Kabrin üzerine bir yeşil ot dik. O yeşil yeşil kaldığı müddetçe sevabı var. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir otun o ölüye faydası
şimdi
var.
Şimdi mesela Ramazan'da gidip oradaki otları yoluyorlar.
Yoluyorlar, insanı. Toprak yapıyor. Evet. Ben de eyvah diyeyim otları yolma. Can, tamam kuru ot tamam da. Yani yaş ot zikreder. Hı-hı. Hiçbir şey yoktur ki dünyada. Allah'a zikretmiş olmanız fakat siz la teşhurun siz hissetmezsiniz. Onlar zikrediyor. Ayet-i kerime bu. Biz bilmiyoruz nasıl zikrettiklerini ama zikrediyorlar Allah'ı. Mahrum bırakmamalı. Üçüncüsü eğer bu zat mazanneden bir zat ise yani evliya olduğuna Allah'ın sevgili kulu olduğuna inanılan bir zat ise o zatın manevi füyüzatından da ziyaretlerine istifade eder. Çünkü ruh ölmez. Kabrini ziyaret edene hususi olarak manevi teveccühte bulunur ve evliya kabrini ziyaret eden mahrum kalmaz. Şimdi bakın kabir ziyaretinin 3 tane faydası var. Normal zamanda da zaten yapılır. Ama bayramlarda ve Ramazan ayında bu artar. Ramazan ayında eski İstanbullular türbe türbe gezerler. Tamam bu bazen
yani orucu orada açmanın bir
yok şey hayır. Mi? Şöyle onun sebebi şu. Şimdi bunu da bazıları anlamıyor. Şimdi kabirde namaz kılıyor adam. Zikrediyor. Orada bulunuyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Bunun sebebi oraya rahmet ilahiye yağıyor. Çünkü öyle hüsnü zannediyor. Bu Allah'ın sevgili bir kulu. Eyüp Sultan, Emir Sultan, Hacı Bayram bunlar mübarek zatlar. Bunların kabirlerinin bulunduğu yer inşallah nur yağar.
Allah,
ondan istifade ederiz. Orada bulunmanın ne zararı var fazla bulunmanın? Bu maksatta yapılıyor. Yoksa ona tapınmak diye bir şey zaten mevzu bahis değil. Şimdi Oruç Baba diye bir zat var. Rivayete göre Hızır Aleyhisselam'la görüşmüş ve Ramazan'ın ilk orucunu kendi kabrinin başında sirke ve hurma ile açana hususi şefaati olacağını ve Hızır'ı görebileceğini vaadini almış. Onun için İstanbul'a Şehremin'deki Oruç Baba'yı akın ederler. Yollar falan kapanır. Bir tarihte kelli felli birileri çıktı bunun hurafe olduğunu söyledi. Halbuki bunlar hurafe denmez. Bunlar halk inanışıdır. Bunlar sorgulanmaz. Burada akla, dine, akla aykırı bir şey yok. Aklın almayacağı bir şey var. Zaten Hızır, din bunlar akıl almayacağı şeyler. Ama anlamayacağı bir şey yok. Akıl anlar. Madem ki din öyle diyor, öyledir. Bir de böyle halkın inançlarıyla alay edercesine böyle tepeden bakarcasına bazıları yaparlar ya. Ah bu insanlar. Şimdi bunlar böyle söyledikten sonra bütün artistlere sordular. Zamanın artistlerini, futbolcu ne de diyorsunuz Oruç Baba'ya. Şimdi artistlerine bir şey dedik. Aa biz duyun bilmiyorduk. Yarın biz de orada oruç açacağız. dedim artistler dedim bu konuşanlardan daha saf temiz bir imana sahipler. Ertesi gün hakikaten bütün şehremini dolmuş Oruç Baba'nın başında iftar edenleri. Bu Oruç Baba'ya mahsus bir şeydir. Bir de
şimdi yapamayınca insan sanki ibadetmiş gibi
algılıyor. Değil ya. Orada ibadet değil. O bir vaat. Yani ona sevabı ona hediye ediliyor. Bir de şu var, bazı yerlerde gece kalıyor insan. İnanıyorlar ki burada bir gece yatarsanız hastanız iyi olur. Kısmetiniz kapalıysa açılır. Bu bir inançtır.
Çocuğunuz olur.
Bunda evet. Ne var ki? Bu bir hurafe değil, bu bir sapıklık değil. Yani Allah yapıyor bunları. Onun için orada bir gece yatarlar. Oruçluysa tabii orada iftar açmasından tabii bir şey olamaz. Bunlar da artar. Vaka tabii Ramazan'da bu izdiham sebebiyle bazıları, yani bir kabir ziyaretine, bir Eyüp Sultan ziyaretine gitsiniz, aman yarabbim. Dine uygun şekilde ziyaret yapmak mümkün değil. Onun için Seyyid Abdülkerim Arvasi Hazretleri buyurmuş ki Ramazan ayında evinizden dışarı çıkmayın. İbadetinizi, zikrinizi, fikrinizi evinize yapın. Çünkü insan dışarıda sevap kazanayım derken günaha da girebiliyor. Ama bunu yapanlara da mani olmamalıdır. İnsanların dinle, inançla bazen çok çok çok zayıf bir bağları vardır. Zoba, hurafe bu. Aslı astarı yok diye koparırsanız o insanın bütün bağını koparırsınız. Onun için bu çok tehlikelidir. Yani insanları hayra götürmek, iyilikte yardımlaşmak emredilmişken Allah korusun o insanın ebedi cehennemde kalmasına sebebiyet verilebilir. Bundan uzak durmakta fayda var. Ama bu ziyaretlerin de biz gene Ramazan'da arttığını görüyoruz. Yani netice itibariyle eskiler, madem ki Ramazan kıymetli bir ay, madem ki ortası rahmet, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat. Bu kadar kıymetli bir ay. Madem Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmuş. Madem ki bu ayda yapılan hayırlara daha fazla sevap veriliyor. Biz bu aydaki hayırlarımızı arttıralım. Şuuru içinde oluyorlar. Ve hayırlı ne yapıyorsa, ne yapabiliyorsa bu ayda yapıyor. Daha önce yaptıklarını da bu ayda arttırıyor. Ramazan ayının eskiler için en mühim hazırlıklarından ve farkından bir tanesi budur.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.